Umarım bu gece öldürülmem. Yazan ve seslendiren Didem Çelebi Özkan. 03.00. Tekinsiz bir saatte sürpriz addedilen bir yere doğru ilerlerken zihninden geçen "Umarım bu gece öldürülmem" düşüncesi kanındaki alkolün de etkisiyle korkudan çok heyecan duymasına neden oluyordu. Müdavimi olduğu gece kulübünde henüz geçen hafta tanıştığı bu adamla muğlak bir yere doğru birkaç mil gitmişlerdi ki kıkır kıkır bir ses ile "I'm hoping you're not a serial killer and don't plan on killing me tonight." Seri katil olmadığını ve bu gece beni öldürmeyi planlamadığını umuyorum derken sese kavuşan düşüncelerinin üzerinde yaratması gereken endişeden çok uzakta kahkaha ile gülüyordu. Adam korkutucu bir ifade takınmaya çalışarak bu sorunun yanıtını yakında öğreneceğini söyledi. Fakat öncesinde 7-11'e uğramaları gerekiyordu çünkü biraz daha alkole ikisinin de hayır diyeceğini düşünmüyordu. Birkaç dakika sonra 24 saat açık olan marketin önüne park etmiş, giriş kapısına doğru yürüyordu adam. Arabada yalnız kalan Damla bu esrarengiz adamın peşinden sorgusuzca hatta hipnotize olmuşçasına gitmesine yeniden güldü. "Delirdim herhalde" diye düşünürken çok da aklının başından gitmediğini kendine kanıtlarcasına ev arkadaşına mevcut konumunu gösteren bir mesaj yolladı. Fernanda 8 saat boyunca Damla'yı adım adım takip edebilecekti artık. İçi biraz olsun rahatlamış olarak geçen haftadan bu yana olanları düşünmeye başladı. Bir hafta önce. Her perşembe gecesi gittikleri Wildcat'in kapısından içeri henüz birkaç adım atmıştı ki genç adamla göz göze gelmişti. Açık kumral saçları asker tıraşlı, beyaz teninde muzipçe parlayan, Damla içeri girdiği andan itibaren genç kadından ayıramadığı bakışlarıyla barın loş ortamında bile ışık saçan yeşil gözleri tutkulu, uzun boyu ve tişörtün altından bile fark edilen atletik bedenine geçirdiği yıpranmış kotu ve kasten iskitilmiş gibi duran tişörtüyle hırpanilikten çok moda dergilerine yakışacak bir özgüven içindeydi adam. Beyaz perdeye yaraşır bir zamandan ve mekandan kopuş sahnesi aralarında uzayıp gidebilecekken Damla adamın takındığına benzer oyuncu bir ifadeyle gülümsemiş, yanından geçip arka bahçedeki ikinci bara doğru ilerlemişti. Tam barmene ulaşmış siparişini verecekken bara birlikte geldiği Brezilyalı ev arkadaşı Fernanda genç kadına yetişmiş "Girl, what was that? Kızım, o neydi öyle?" derken kahkahaların eşlik ettiği sorgulamasına çoktan girişmişti. "I don't know what was that or whom he was, but you can be sure I will find out tonight." Ne ya da kim olduğunu bilmiyorum ama bu gece öğreneceğime emin olabilirsin. Damla'nın cümlesi daha yeni noktasına kavuşmuştu ki adam iki kadının ardından hemen yanlarındaki uzun bacaklı sandalyede yerini almış, vücudu Damla'ya dönük oturmuş, kadına gülümserken bir yandan da barmene kısa bir bakış atıp "Kazadırız dude, kazadırız adamım" demiş, sonrasında da bakışlarını yeniden genç kadına çevirmişti. Dünya yansa umru olmayacak bir tavır içindeki barmen, Damla'ya bu gece tercihinin Corona mı, Batma olacağını sormuş. Damla'dan "Corona and ben, please don't forget my lemons, not one, two slices." "Corona ve ben, lütfen limonlarımı unutma, bir değil, iki dilim." cevabını alıp kızın içkisini servis ettikten sonra anca adama dönmüş ve tekilasını uzatmıştı. Barmenin tavrına içten bir kahkaha savurmuştu genç adam. Benle karşılıklı kurdukları birkaç samimi cümlenin ardından Damla ikisi arasında uzun süreli bir dostluk olduğu kanısına varmış, adamları sohbetlerinde baş başa bırakıp Rusty Truth'un Afrika ritimleri ve Orta Doğu ezgilerini rock müzikle harmanladığı iç gıcıklayıcı parçası eşliğinde elinde birası dans ederek bahçenin yorucunda ayakta duran arkadaşlarının yanına ilerlemişti. Damla bardan uzaklaşırken benle sohbeti yarıda kesen adam arkasından gitme arzusuna bu kez kuvvetle direnmiş fakat kadını izlemekten de kendini alıkoyamamıştı. Damla'nın ince uzun bacaklarında olduğundan da kısa duran kırmızı ekose desenli eteğinin üstünde tıpkı adamınki gibi kasten yıpratılmış hatta yer yer yırtılmış siyah bir tişört, ayaklarında boyunun da avantajı ile dümdüz bobetler, boynunda ise BDSM'yi çağrıştıran bir tasma vardı. Bahçeyi bir uçtan diğerine geçerken sahranın kum fırtınalarını hatırlatan saçları ve ritmik bir yürüyüşle salınan bedeni otantik müziğinde etkisiyle efsunlu bir aura oluşturuyor. Bu da sadece bardaki iki arkadaşın değil birçok farklı gözün genç kadına dönmesine neden oluyordu. Adam gece boyunca yerinden kalkmadan benimle sohbet etmiş, Bu sohbetler sırasında dahi Damla'yı bir an olsun görüş alanından kaybetmemeye çalışmış, kadın ise büyük bir etkiyle kendisine çarpan bakışların hedefinde aynı cüretle genç adamı göz hapsinde tutmuştu. Damla aşkısını tazelemeye bara her gittiğinde birbirlerine gülümsemiş, fakat ikisi de herhangi bir konuşma çabasına girmemişti. Sanki hangisinin diğerinin üzerindeki etkisi daha fazla diye sınar gibiydiler. Adam gece 2 dolaylarında bar kapanmak üzereyken Damla'nın dağılmakta olan arkadaş grubunun yanına gelmiş, kıza elindeki peçeteyi uzatıp "Call me, ara beni" dedikten sonra tüm gece sergilediği çapkın gülüşünü son bir kez daha kadına sunmuş, Damla'nın herhangi bir cevap dahi vermesine müsaade etmeden yanından ayrılmıştı. Peçetenin üzerinde sadece adı ve telefon numarası yazıyordu. Anthony 805-963-1851. Bir soyad yoktu. Sanki kadının onun kim olduğunu bulmasını istemiyor gibiydi. Oysa bu kadar bilgi yeterli diye düşünmüştü Damla. Ertesi sabah uyandığında önce Wildcat'in Instagram hesabını bulmuş, ardından o hesabın takipçilerinden benim profiline ulaşmış, benim arkadaş listesinde ise 2 tane Anthony olduğunu görmüştü. Ne yazık ki bunlardan ikisi de kesinlikle barda tanıştığı adama ait değildi. Antonio Manuel Velasquez Castillo isimli hesap gözüne takılınca bu sayfayı da kontrol etmişti. Ne de olsa Anthony, Antonio yerine kullanılabilirdi. Hesapta hiç kişisel fotoğraf yoktu. Biyografi kısmında yazan bilgiye göre National Geographic ve Discovery Channel dergileri için freelance fotoğraf çeken Meksika asıllı birine aitti profil. Meksika mı? Irkçı gözükmek istemiyordu ama bir gece önce tanıştığı adam hiç de onun kafasındaki Meksikalı imajına uymuyordu. Bu durumda Antonio kendi Anthony'si olamazdı. Kendi Anthony'si mi? Oo kızım yavaş diye sert bir herif elini çekmişti genç kadın düşüncelerine. Önünde açık duran hesap ise daha ilk göz gezdirdiği anda hayranlığını kazanmıştı. Antonio nasıl bir tipti meçhuldü ama çektiği fotoğraflar gerçekten olağanüstüydü. 200 binin üzerinde takipçisi olan profil dünyanın birçok yerinden yaşlı, çocuk, genç, kadın ve erkeğe ait portreler paylaşıyordu. Kameranın arkasındaki göz fotoğrafını çektiği herkesin sanki ruhunu da hapsetmişti her bir karenin içine. Fotoğraflarından bu derece etkilenince dayanamayıp Antonio Manuel Velasquez Castillo ismini Google'da aratmış, peçetedeki numaranın sahibi bu adam olsa ne hoş olur diye düşünmekten kendini alamamıştı. Ne yazık ki Google'da da fotoğrafçıya dair tek bir kare yoktu. Ödüllü birçok fotoğrafına ve İspanyol asıllı bir Meksikalı olduğu bilgilerine ulaşabilmişti sadece. Bilgi arama motorunda da istediğine ulaşamayınca beynin Instagram hesabına bir kez daha girmiş, Antonio denen adamla etiketlenmiş herhangi bir fotoğraf var mı diye barmenin tüm fotoğraf arşivini tek tek taramış, hiçbir sonuç elde edememişti. Hırs konusu olunca artık bu adamın fotoğrafını bulmak, yeniden Antonio Manuel Velasquez Castillo'nun Instagram hesabını açmış, 254 kişiyi takip ettiğini görmüş, gerekiyorsa 254 hesabı da tek tek incelemeye karar vermiş, öyle de yapmış, gizli olan profiller hariç her hesapta Antonio etiketli fotoğraf aramıştı, bulamamıştı. Peçetedeki numaraya gelince defalarca kez rakamları tuşlamaya yeltendiyse de her seferinde vazgeçmişti. Adamın biri ara beni dedi diye emre uymaya niyeti yoktu çünkü. En sonunda bir iki gün içinde merakı dizginlenmiş ve konu rafa kalkmıştı. En azından şimdilik. Bir sonraki perşembe. Wildcat'in her perşembe gecesi düzenlediği College Night partisi için hazırlanırken acaba bu gece de orada olur mu diye düşünmesini o dik başlı gururu bile engelleyemiyordu. Siyah, triko mini bir elbise giymiş, vücudunu tamamen saran elbisenin altına bileklerinin biraz üstünde biten asker botlarını geçirmiş, boynundan neredeyse hiç çıkarmadığı, ortasında çelik bir halka olan siyah tasmayı da elbisenin derin V dekoltesinin üzerindeki narin boynunun etrafında kilitlemiş, saçlarını at kuyruğu toplamış, gözlerinin altına çektiği siyah kalemle iyice ortaya çıkan gri mavi gözlerine far kullanmayıp bol cerimerle kirpiklerini belirginleştirmiş, dudaklarına kırmızı rujunu sürmüş, en sevdiği parfümüyle neredeyse vücudunun her bölgesini buluşturduktan sonra aynadaki görüntüsüne memnuniyetle bakıp salonda kendisini beklemekten sıkılmış Fernanda'nın yanına gitmek üzere odasından çıkmıştı. Ev arkadaşının Damla'nın neden bu gece nasıl gözüktüğüne her zamankinden daha fazla özen gösterdiğine dair imalı sorularını hiçbir sebebi olmadığı şeklinde yanıtlayıp downtown'a, şehir merkezi gitmek üzere bir taksi çağırmıştı. Kulübe vardıklarında gece çoktan hızını almıştı. Müziğin ve beklentinin neden olduğu esrik bir halde ana salonu gözleriyle hızlıca tararken adımları da aynı süratte arka bahçeye doğru ilerlemiş, Anthony'ye geçen haftaki yerinde Ben'in tam karşısında oturmuş, barmenle neşeli bir sohbet içinde bulmuştu. Bahçeye açılan kapıya sırtı hafifçe yan dönük oturan adam, bir enerji onu kendine çekiyormuşçasına yavaşça başını kadının olduğu yana çevirmiş, göz göze geldiklerinde ikisi de aynı anda muzipçe gülümsemişlerdi. Damla, ayaklarına söz geçirebildiği ölçüde yavaşça bara doğru ilerlemiş, "Casadores, please ben, Casadores, lütfen ben" dediğinde Ben şaşırmış, Anthony'nin ise gülümsemesi iyice yayılmıştı yüzüne. "You didn't call." Aramadın. "You didn't write your surname." Soyadını yazmadın. Anthony'nin kahkahası ortamın kuvvetli müziğine rağmen bahçede çınlamıştı. Damla, Ben'in kendisine ve Anthony'ye aynı anda servis ettiği bardaklardan kendininkini yanındaki adama doğru uzatıp "Bottoms up, fondip" dediğinde Anthony meydan okumayı geri çevirmemişti. Baş parmaklarıyla işaret parmaklarının arasındaki boşluğu limonla ıslatmış, ardından aynı yere bolca tuz dökmüş, önce ellerindeki tuzu yalayıp sonrasında bir dikişte içmişlerdi bardaktaki sıvıyı. Tekila'nın gırtlak kesen sertliğini hızlıca rahatlatmak için ellerindeki limonu yemiş, Ben'e ikinci şatlar için başlarıyla işaret vermiş, bu sırada genç kadın Anthony'nin yanındaki sandalyeye oturmuş ve tüm gece, tuvalet molalarını saymazsak, kalkmamıştı yerinden. Gece, Ben'in de zaman zaman aralarına katıldığı keyifli bir sohbette sürüp gitmiş, konular başlangıçta Damla'nın çevresinde dönmüşse de niye buradaydı, hangi bölümde okuyordu, ne kadar süreyle Amerika'da yaşamayı planlıyordu, bu süre boyunca genç kadın tüm sorulara içtenlikle cevap vermiş, Anthony hakkında öğrenebildiyse belgesel fotoğrafçılığı yaptığı ve yılın 11 ayını dünyanın farklı köşelerinde geçirdiği olmuştu. Geriye kalan bir ayı sonbaharın tüm tonlarının hüküm sürdüğü kendi küçük şehrinde geçirmenin ev özlemiyle baş edebilmesini sağladığını söylediğinde neredeyse üzülecekti Damla onun için. Neredeyse. Anthony'nin kolunu hafifçe vurmuş, "Cut the crap. You live a life where everyone will die for. Saçmalamayı kes. Birçok insanın uğruna öleceği bir hayat yaşıyorsun." dediğinde ikisi de kahkahayla gülmüş, sohbetin geri kalanı Anthony'nin gezdiği ülkelerden anekdotlarla devam etmişti. 02:00. Kapanış saatinde Fernanda Damla'nın yanına gelip gitmeye hazır olup olmadığını sormuş. Ben, o ve diğer görevliler etrafı toplarken Anthony ile birlikte biraz daha barda takılmasının mahsuru olmadığını söylemiş. Anthony de bir süre daha sohbet etmekten keyif alacağını belirtince bir an tereddüt ettiyse de sonunda Fernanda'ya henüz gitmek istemediğini açıklamıştı. Böylece Fernanda eve dönmüş, Damla barda Anthony ile sohbet etmeye devam etmişti. Kalkmalarına yakın Anthony, "Will you let me show you something really extraordinary? Sana gerçekten olağanüstü bir şey göstermeme izin verir misin?" diye sorduğunda Damla'nın merakı olumsuz bir cevap vermesine müsaade etmemişti. "Sure, elbette. Well, let's get out of here then." "Güzel, o zaman buradan çıkıyoruz." Genç kadın, ne, nereye, nasıl olur sorularına sürprizden başka yanıt vermeyen Anthony ile arabadaydı bir süre sonra. 03:00. 7:11'in önünde yolcu koltuğunda oturmuş Anthony'nin geri dönmesini beklerken kibrit arabı kullanan bir adam ne kadar tehlikeli olabilir ki diye düşünüyordu. Kısa bir süre sonra arabanın yanına dönen Anthony önce arka kapıyı açtı, elindekileri koltuğa bıraktı, yerine geçip "Are you ready? Hazır mısın?" diye sorduğunda Damla'dan aldığı cevap "Absolutely, kesinlikle" idi. Sadece 5 dakika daha yol almışlardı ki Anthony, Museum of Nature History'nin tabiat tarihi müzesi önünde arabayı durdurdu. Şaşkınlık içindeki Damla kinayeli bir şekilde "Are we going to visit the museum at this hour? Müzeyi mi gezeceğiz bu saatte?" diye sorarken cevabın evet olmasını kesinlikle beklemiyordu. Bir seneden uzun süredir yaşadığı şehirde bu müzeye ya da herhangi başka müzeye değil gece gece, gündüz vakti bile gitmemişti. İçinden "Maşallah şehirdeki tüm barları biliyorsun ama konu müzelere gelince acaba hangisinden içeri bir adım attın?" diye kendi kendini azarlıyordu. Burada ne yapıyor olabileceklerini düşünen Damla, arabadan çoktan inmiş olan adamın peşinden kendi kapısını açıp dışarı çıktı. "Come on, don't look so shocked. I'm sure you will love what you see. Hadi ama o kadar şok olmuş bakma. Eminim göreceklerini seveceksin." Sağ elinde 7:11'den aldıklarını taşıyan Anthony, diğer elini Damla'ya uzattı. Sanki yıllardır sokakta el ele yürümüşlercesine, güven içinde adamın parmaklarının arasına teslim etti elini genç kadın. Müzenin girişindeki gece bekçisi gelen çifti görünce yaya giriş kapısını açtı. Anthony adamı ismiyle selamladıktan sonra kadını demir parmaklıkta ufak kapıdan geçirip bahçenin iç kısımlarına yöneltti. Sürprizini göstermeden önce elindekileri eve bırakmak istediğini söyleyince Damla yeni bir hayretin içinde "Do you mean you live in the museum? Bu müzede yaşadığın anlamına mı geliyor?" diye sordu. Anthony müzede değil ama müzenin bahçesindeki evde yaşadığını, ailesinin her yıl düzenli bağışlarını ve yaptığı işin buna izin verdiğini anlattı yürüdükleri süre boyunca. Ardından bahçenin arka kısımlarında ufakça bir villanın kapısını açıp Damla'yı içeri davet etti. İki katlı evin alt katı açık bir mutfak ve bir salondan oluşuyordu. Girişte solda duran kapının ya bir odaya ya da tuvalete açılıyor olabileceğini düşündü. Salonun sağ arka kısmında spiral, demir bir merdiven üst kata çıkıyordu. Anthony elindeki poşeti mutfak tezgahına bırakıp "Let me take my camera from my room. If you like the surprise and let me take your photos, I can take few frames there. İzninle odamdan fotoğraf makinemi alacağım. Eğer sürprizi beğenirsen ve fotoğraflarını çekmeme müsaade edersen orada birkaç kare alabilirim." derken çoktan üst kata çıkan merdivenlere yönelmişti. Salonun ortasında tek başına kalan Damla etrafı incelemeye başladı. Bir erkek için oldukça düzenli ve sıcak bir ortamdı. Her yer ama her yer kitaplar ve dergilerle kaplıydı. Fakat biraz dikkat edince obsesif bir düzen var gibi hissetti Damla. Hiçbir kitap ya da dergi rastgele konulmamış da özellikle olduğu yere yerleştirilmişti sanki. Damla'nın etrafı daha fazla incelemesine fırsat kalmadan Anthony kamerasıyla merdivenlerde gözüktü. "Do you aware of how beautiful you are?" "Ne kadar güzel olduğunun farkında mısın?" diyen sesi ve bu cümleleri teyit eden gözleriyle kadına bakıyordu. Duymaktan çok tüm hücreleriyle hissettiği bu iltifat karşısında Damla mahcup bir ifadeyle gülümsedi. Anthony genç kadının yanına geldiğinde yeniden elinden tutup bahçeye yönlendirdi Damla'yı. Hiç konuşmadan bahçede el ele ilerlediler. Ta ki Damla gördüğü manzara karşısında şaşkınlıkla elini Anthony'nin avucundan çekene kadar. Dev bir iskelet olanca ihtişamıyla karşısında duruyordu. Damla'nın hayranlıkla seyrettiği devasa kemikleri büyük ihtimalle bir dinozora ait olduğunu düşünmüş olabileceğini söyledi Anthony. Oysa bu bir dinozora değil, günümüzde dünyada var olan en büyük canlıya ait bir iskeletti. Amerika'da tüm kemikleriyle taslamam şekilde sergilenen 5 mavi balina iskeletinden biriydi. Damla, mevcudiyetini tüm kudretiyle hissettiren doğanın en büyük varlığını büyülenmişçesine hareketsiz bir hayranlıkla izlerken, kendisiyle aynı duygular içinde olan Anthony'nin hislerinin kaynağının balina değil de kendi varlığı olduğunun farkında değildi şüphesiz. Kadının bir süre izlediği görüntünün keyfini çıkartmasına müsaade ettikten sonra iskeletin içine girmek ister mi diye sordu Anthony. Yapılan teklifin fikrinin bile yarattığı heyecana kapılsa da anın büyüsünün kaybolacağından endişe ederek oldukça kısık bir sesle bunun yasak olup olmadığını sordu adama. Şu anda etrafta onları durduracak kimse olmadığı cevabını alınca ürkek adımlarla iskelete doğru yürümeye başladı. Demir çubukları üzerinde yerden yukarıda duruyordu balinanın iskeleti. Baş ve gövdenin arasındaki geniş aralıktan geçip kaburgaların arasında orta bölümde durduklarında Damla bunun hayatında yaşadığı en heyecan verici anlardan biri olduğunu düşündü. Dolunayın yalabık ışıklarının altında balina kemikleri belki de gündüz gözükeceğinden bile etkileyici ve heybetliydi. İkisinden başka kimsenin olmaması, gecenin sessizliği, Anthony'nin onu bu saatte buraya getirmek istemesini şimdi daha iyi anlıyordu. Anthony elindeki kamerayı kaldırıp izin istercesine göz kırptığında Damla başıyla onaylayıp gülümsedi. Diyafram ve enstantane ayarlarını hızlıca değiştirip vizörü gözüne yaklaştırdığında art arda gelen deklanşör sesleri esrik bir etki yaratıyordu genç kadının üzerinde. Kadrajın odağındaki kadının büyüsünde arka arkaya çektiği karelerin ardından bir an durdu Anthony. Kamerayı yüzünden çekti, sol omzunu astı. Hiçbir şey söylemeden sakince kadının yanına ilerledi. Damla merakla adamın bir sonraki hareketinin ne olacağını beklerken genç kadının yüzünü nazikçe avuçlarının arasına aldı. Nezaketin gittikçe yerini itirasa bıraktığı bir tutkuyla kadını öperken Damla ömrü boyunca bu anın üstüne çıkabilecek bir ilk öpücük olamayacağını düşünüyordu. Ömrünün çok da uzun olmadığını bilmeden.